Ayrım 32. Yaşanmayan Zaman, Özgürlük Yolları 2, Jean-Paul Sartre, sayfa 272. Zezet başını salladı. Bu kadın ona, madam diye hitap etmesi oyunmuş gibi geliyordu, yadırgıyordu. Savaş önlenemez dedi. Kadın hafifçe kızardı. Neden önlenemesin? Zezet omuz silkti. Bu kadın savaşı önlemek istiyordu. Ötekiler, Morris gibi sefaleti yeryüzünden yok etmek istiyorlardı. Sonunda hiç kimse, hiçbir şeye engel olamıyordu. Çünkü dedi, çünkü önlenemez. Konuk kadın alıngan bir ifadeyle, ''Aa yok'' dedi, ''Böyle düşünmeyin. Savaşlara neden olanlar, işte böyle düşünenlerdir asıl. Hem sonra biraz da başkalarını düşünmek gerek. Ne yaparsanız yapın, bizlere bağlısınız siz.'' Zezet yanıt vermedi. Sönmüş sigarasını sımsıkı avucunda tutuyordu. İçinde mahalledeki okuldaymış gibi bir his vardı. ''Bir imzayı reddedemezsiniz'' dedi kadın. ''Evet evet, bir imza. Basit bir imza.'' Çantasından bir kağıt çıkarmıştı. Zezet'in burnuna doğru uzattı. ''Bu ne bu?'' diye sordu Zezet. ''Savaşa karşı bildiri. Her gün binlerce kadın bize katılıyor.'' Zezet alçak sesle okudu. ''Bu bildiriyi imzalamış bulunan Fransız kadınları, barışın neye mal olursa olsun korunması için Fransa hükümetine kayıtsız şartsız güvenleri bulunduğunu ilan ederler. Savaşın hangi şartlar altında olursa olsun, daima bir suç, hatta bir cinayet olduğuna inandıklarını bir kere daha tekrar ederler. Anlaşmalar, fikir ve inanç alışverişleri her zaman, zora ve silaha başvurma asla. Dünyada barış için bütün biçimleriyle savaşa karşı. 22 Eylül 1938. Fransız Kadınları ve Anaları Birliği.'' Zezet kağıdı çevirdi, kağıdın sırtı imzayla doluydu. Biri öbürünün altına sokulmuş, sıkışmış, yatay, baş aşağı, baş yukarı, siyah mürekkeple, mor mürekkeple, mavi mürekkeple. Kimi kocaman, yüz yuvarlak harflerle boydan boya yayılıyor, kimi aç gözlü ve sipsivri, kimi utangaç bir tavırda bir köşeye saklanıyordu. Her imzanın yanında bir adres vardı. Madame Jean Plemu, Aubignac Caddesi 6, Madame Solange Pere, Saint-Ouen Caddesi 12. Zezet göz ucuyla bütün bu kadınların adlarını okudu. Hepsi şu kağıt parçasına doğru eğilmişlerdi. Yan odada irili ufaklı çocukları bağırışırken imzalamış olanlar vardı içlerinde. Bazıları altın bir dolma kalemle süslü bir salonda imzalamıştı. Şu anda isimleri burada yan yana duruyordu ve birbirlerine benzemişlerdi. Madame Suzan Talieu, kadından bir kalem istemesi yeterdi ve o da bir madam olurdu. İsmi önemli ve suratsız, ötekilerin altında yer alırdı. ''Bütün bunlarla ne yapacaksınız peki?'' diye sordu. Yeteri kadar imza topladıktan sonra bildiriyi bir kadın delegasyonu eliyle hükümet başkanına göndereceğiz. Madame Suzan Talieu. Madame Suzan Talieu de o. Morris her zaman onların sınıfında insanların birbirini desteklediğini söyler dururdu. İşte şimdi onun da Düşes Şalü'ye ortak bir görevi, bir sorumluluğu vardı. Bir imza, onlardan bir imzayı esirgeyemem diye düşündü. Flossie yorgana dirseğini dayayarak doğruldu ve Philip'e baktı. Ayyaş, rezil ayyaş, de bakalım nasılmış? Fena değil dedi Philip. Hele insanın kafası da ağrımasa daha da iyi olacak herhalde. Flossie, artık kalkayım dedi. Azıcık bir şeyler yiyeceğim, sonra da pavyona. Geliyor musun? Çok yorgunum dedi Philip. Sen git, ben siz git. Beni burada beklersin ha? Bekleyeceğine yemin eder misin? Philip kaşlarını çattı. Bekleyeceğim dedim ya. Hadi git, git artık. Seni bekleyeceğim, tamam. Öyleyse dedi kadın. İmzalıyorsunuz değil mi? Zezet, dolma kalemim yok dedi. Kadın bir dolma kalem uzattı. Zezet aldı ve sayfanın en altına imzasını attı. İmzanın yanına adını ve adresini güzel bir yazıyla yazdı. Sonra başını kaldırdı, kadına baktı. Şimdi önemli, beklenmedik bir şeyler olacağını sanmıştı. Hiçbir şey olmadı. Kadın ayağa kalktı, kağıdı aldı ve uzun uzun dikkatle baktı. Çok güzel dedi. Böylece bugünlük nöbetim de burada bitiyor. sessizce ağzını açtı. Ona soracak bir alay soru bulacağını sanmıştı ama sorular aklına gelmedi. Yalnızca, bunu Daladiye'ye mi götüreceksiniz diye sorabilirdi. Evet tabii dedi kadın. Evet tabii. Kağıdı bir an havada salladı, sonra katladı ve çantasının içine soktu. Çanta kapandığı zaman Zezet kalbinde bir daralma hissetti. Kadın başını kaldırdı ve dümdüz ta gözlerinin içine baktı. Mersi dedi. Erkeğiniz hesabına mersi. Hepimiz hesabına mersi. Sevmesini bilen bir kadınsınız, Madame Tollier. Zezet'e elini uzattı. Eh dedi, artık gitmeli. Zezet kendi elini önlüğüne sildikten sonra kadının uzattığı bakımlı eli sıktı. Acı bir hayal kırıklığına uğradığını hissediyordu. Hepsi bu kadar mı diye sordu. Kadın gülmeye başladı. Dişleri inci gibiydi. Zezet içinden tekrarlıyordu. Ne yaparsanız yapın bizlere bağlısınız siz. Ama sözcüklerin hiçbir anlamı yoktu şimdi. Evet şimdilik bu kadar. Canlı adımlarla kapıya yürüdü, açtı, son bir kere daha dönüp gülümseyen yüzünü Zezet'e gösterdi ve kayboldu. Kokusu odada dalgalanıyordu hala. Zezet ayak seslerinin gitgide uzaklaştığını duydu ve peş peşe birkaç kere burnunu çekti. Ona bir şeyini çalıp götürmüşler gibi geliyordu. Pencereye gitti, açtı ve baktı. Kadın otelden çıkmıştı. Kapının önünde duran otomobile atladı, araba hemen hareket etti. Zezet bir enayilik yaptım diye düşündü. Otomobil Saint-Ouen Caddesi'ne saptı ve gözden kayboldu. İmzasını ve güzel kokulu güzel kadını bir daha dönmemecesine alıp götürmüştü. Zezet için çekti, pencereyi kapadı, gaz ocağını tekrar yaktı, yağ cızırdamaya başladı. Sıcak kavrulmuş et kokusu kadının güzel kokusunu bastırdı ve Zezet düşündü. Morris bir duysa bunu ne halt ederim? Anne, acıktım. Anne Matthew'ya saat kaç diye sordu. Dudağının üzerinde gölge halinde bir bıyıkla güzel ve gürbüz bir Marsilyalıydı. Matthew kol saatine baktı. 8:20 geçiyor. Kadın bacaklarının arasından demir bir kilitle kapalı bir hasır sepet çekti. İçin rahat etsin küçük edepsiz. Şimdi yiyeceksin. Başını Matthew'ya çevirdi. Evliyayı baştan çıkarır bu çocuk dedi. Matthew onlara anlamsız ve iyi niyetli bir gülümsemeyle yanıt verdi. 8:20 geçiyor. 10 dakikaya kadar Hitler konuşacak. Şimdi salondadırlar. Jacques 10 dakikadan beri radyoyu karıştırıp duruyordur. Kadın sepeti kanepenin üzerine koydu, açtı. Jacques bağırdı. Buldum, buldum. Stuttgart'ı buldum. Odette yanında ayakta duruyordu. Elini omzuna koymuştu. Birden kalabalık sesler duydu ve büyük bir salonun uğultusu yüzüne çarpmış gibi oldu. Matthew sepete yer açmak için geri çekilmişti. Juan Le Pen'den ayrılmamıştı. Odette'in yanındaydı. Odette'in karşısındaydı ama kör ve sağırdı. Gözlerini ve kulaklarını tren Marsilya'ya götürüyordu. Aşkla bağlı değildi Odette. Büsbütün başka bir şeydi bu. Odette ona yaşayan bir insanmış gibi bakmıştı. İçinde ağırlığını duyduğu bu kimliği belirsiz sevgiye bir görünüş vermek istedi. Odette'in yüzünü aradı ama yüz kaçıyordu. Her seferinde Jacques'ın yüzü görünüyordu onun yerine. Matthew sonunda bir koltukta hareketsiz bir biçim, öne eğik bir ense ve ağzı, burnu görünmeyen bir yüzdeki dikkat ifadesini yakalayabildi. Jacques Odette'e döndü, vakit geçiyor dedi. Hala konuşmaya başlamadı. Gözlerim burada. Sepeti görüyordu. Üzerinde kırmızı siyah çizgili beyaz güzel bir örtü vardı. Matthew birkaç saniye daha esmer boynu seyretti sonra bıraktı. Böylesine ağır ve dop dolu bir sevgi için bu kadarı çok azdı. Hayal karanlıklarda kayboldu. Örtü hırsla kendini göstermeye başladı. Hırsla. Hayalleri ve düşünceleri karma karışık fırlatıp atarak geldi. Gözlerinin içine yerleşti. Gözlerim burada. Boğuk bir zil sesiyle yerinden sıçradı. Marsilyalı kadın, kokot, çabuk çabuk diye telaşla seslendi. Matthew'a dönerek özür dilermişçesine güldü. Çalar saat dedi. Her zaman 8:30'a ayarlarım da. Çocuk acele hareketlerle valizi açtı, ellerini daldırdı ve zil sesi kesildi. 8:30. Spor platsa gelmişti herhalde. Juan Le Pen'deyim, Berlin'deyim ama gözlerim burada. Bir yerlerde büyük siyah bir otomobil kapının önünde durdu. Koyu renk gömlek giymiş adamlar indi arabadan. kuzeydoğuda bir yerlerde, ardında ve sağında ama burada bakışlarını tıkayan bu beyaz örtü vardı. Tombul ve yüzüklerle süslü parmaklar bir köşesinden çekiverdi, örtü kayboldu. Matthew, karın üstü yatmış bir termos ve kat kat sıralanmış ekmekler gördü. Birden acıktı. Juan Lopin'deyim, Berlin'deyim, Paris'teyim, yaşamım yok, alın yazım yok. Ama burada açım şimdi. Burada bu küçük kızla bu şişman kadının yanında. Kalktı, fileden valizini aldı, açtı ve el yordamıyla Odette'in paketini buldu. Tekrar oturdu, çakısını çıkardı, çizimleri kesti. Bir an önce yemek için acele ediyordu. Sanki Hitler'in nutkunu dinleyebilmek için yemek işi olsun bitsin istiyordu. Giriyor, müthiş bir alkış camları paramparça edecek gibi sarsıyor, sonra duruluyor. Hitler elini uzatıyor. Bir yerlerde, başları dimdik, kolları havada, silaha sarılmaya hazır 10.000 adam var. Bir yerlerde, ardında Odette, radyonun üzerine doğru eğiliyor. Hitler konuşuyor. Vatandaşlarım diyor. Sesi şimdiden onun olmaktan çıkmış, ona ait değil sesi. Dünyanın malı artık. Bu ses Brest-Litovsk'ta duyuluyor, Prag'da, Oslo'da, Tanca'da duyuluyor, Kanda, Morle'de duyuluyor. Casablanca ile Marsilya arasında çalışan Pake şirketinin o büyük beyaz gemisinde duyuluyor. Odette, Stuttgart'ı bulduğundan emin misin diye sordu. Bir şey duyulmuyor. Şşt şşt dedi Jacques. Evet eminim. Lola gazinonun kapısında durdu. Ona hadi hoşça kal şimdilik dedi. Güzel, güzel söyle dedi Boris. Peki sen nereye gidiyorsun canım? Bar baska gidiyorum dedi Boris. Arkadaşlar Almanca bilmiyorlar. Hitler'in nutkunu çevirmemi rica ettiler bana. Lola ürperdi. Brrr dedi. Çok da eğlenmeyeceksin herhalde. Çevirmenlik yapmayı severim dedi Boris. Konuşuyor. Matthew sesi işitmek için müthiş bir çaba sarf etti. Sonra içini boşalmış, boşalmış hissetti ve bıraktı. Vazgeçti hepsinden. Yiyordu. Karşısında küçük kız reçelle ekmeğini ısırıyordu. Lokomotif tekerleklerinin telaşsız dönüşü duyuluyordu yalnızca. Ballı ballı bir sonbahar akşamıydı bu. Kapanık örtülü bir akşam. Matthew gözlerini çevirdi ve camın ardından denize baktı. Pembe ve yüz yuvarlak gece denizin üzerine kapanıyordu. Ama bu şekerlemeden yapılmış dev yumurtayı bir ses deliyordu. O ses her yandaydı. Tren o sese dalıyordu ve ses trenin içindeydi. Çocuğun ayaklarının dibinde, kadının saçları arasında cebimdeydi. Bir radyom olsa onu da pileye ya da kanepeye koyardım. Ses burada büyük, kocaman, trenin gürültüsünü örtüyor, camları titretiyor ama ben duymuyorum o sesi. Yorgundu, uzakta suyun üzerinde bir yelken gördü ve ondan başka bir şey düşünmez oldu. Jacques bir zafer sevinciyle dinle dinle dedi. Birden radyodan korkunç bir uğultu fışkırdı. Odette bir adım geri çekildi. Dayanılmaz bir şeydi bu. Ne kadar kalabalık diye düşündü. Hepsi de nasıl hayran ona. Orada binlerce kilometre uzakta körü körüne bağlı, lanetlenmiş on binlerce insan. Sesleri Odette'in sakin, huzurlu evini dolduruyor. Orada uzaklarda paylaşılan onun kaderi, onun alın yazısı. İşte, işte dedi Jacques. Fırtına ağır ağır dinmişti. Şimdi denizden gelen haşin sesler ayırt ediliyordu. Sonra tam bir sessizlik oldu. Odette onun konuşacağını anladı. Boris kapıyı itti. Patron, çabuk olun dedi. Neredeyse başlar. Üç kişiydiler. Tezgaha yaslanmış oturmuşlardı. Marsilyalı Charlie vardı. Ruelni vardı. Bir de dikiş makineleri satan o iri kıyım uzun boylu herif. Chomis. Boris usulca merhaba dedi. Çabucak selam verdiler ve Boris radyoya yaklaştı. Beğeniyordu adamları. Onlar tatsız laflar dinlemek için yemeklerini bir yana bırakıp buraya gelmişlerdi. Gerçeğe ta karşıdan bakan taş gibi adamlardı. Sapasağlam adamlardı. İki eliyle masaya dayanmıştı. Sonsuz denize bakıyor, denizin uğultusunu dinliyordu. Sonra sağ elini kaldırdı, denizin uğultusu dindi, konuştu. Sevgili vatandaşlarım, öyle bir sınır vardır ki orada kabul etmek ve razı olmak olanaksızdır. Çünkü kabul etmek ve razı olmak bir ulusu mahva götürecek bir güçsüzlük anlamına gelir. Reich dışında 10 milyon Alman yaşamaktadır. Rayha gücünü ve üstünlüğünü kazandırmak isteyenler Almanlardır. Ben bu insanları ilgisizlikle kendi alın yazılarına terk edecek olursam, Alman tarihinin sayfaları arasına girmeye asla hakkım olmaz ve bütün Almanların führeri olmayı hak edemem. Ben üzerime yeteri kadar özveri ve iyi niyetin sorumluluğunu almış bulunuyorum. Ama aşılamayacak bir sınır vardır, o artık görünmüştür, buradadır. Avusturya'daki plebisit birlik arzusunun nasıl kökleşmiş olduğunu göstermiş, böylece Avusturya dünyanın geri kalan bölümünün umut bile etmediği bir heyecanla bağlılığını kanıtlamıştır. Ama biz demokrasilerde bir plebisitin hedeflediği sonucu elde edemediği takdirde boş ve amaçsız bir çabadan ibaret kalmaya mahkum olduğunu gördük. Bu nedenle bu sorun Büyük Alman ulusunun mutluluğunu sağlayacak bir yolla halledilmesi gereken bir sorun olarak kabul edilmektedir. Böylece şimdi önümüzde mutlaka çözülmesi gereken ve mutlaka çözülecek olan bir sorun bizi beklemektedir. Deniz ayaklarının dibinde şahlandı. O bir dakika sustu ve bu denizin muazzam dalgalarını seyretti. Odette elini göğsüne bastırdı. Bu ulumalar her seferinde yüreğini ağzına getiriyordu. Hitler birkaç dakikadan beri konuşmadığı halde, hala kaşları çatık, sonsuz bir dikkatle dinleyen Jack'ın kulağına doğru eğildi, çok da umutlu olmadığı halde sordu. Ne diyor? Jack, Hanover'de 3 ay kaldığı için Almancayı anladığını iddia ederdi ve 10 yıldan beri radyoda Berlin'de söylenen bütün nutukları dinlerdi. Hatta borsa haberleri için Frankfurter Zeitung'a da abone olmuştu. Ama okuduğu ya da radyoda dinlediği şeyler hakkında söyledikleri daima belirsiz ve genel sözlerden ibaret kalıyordu. O musikti. Hep aynı şeyler, Alman milletinin özverisinden, mutluluğundan söz ediyor. Odette heyecanla, özveri mi diye sordu. Özveriden mi söz ediyor, yani anlaşma yapılacağını mı demek istiyor? Evet, hayır, tam da net bir şey söylemedi yani. Elini uzattı ve Karl bağırmaktan vazgeçerek birden sustu. Emir böyleydi. Sağına soluna dönerek fısıldadı. Dinleyin, dinleyin. Hitler'in sessiz emri her noktadan delerek içine geçiyor, sonra ağzında vücut bularak dışarı çıkıyordu sanki. Dinleyin, dinleyin. O uslu, körü körüne bağlı bir araçtan, bir aracıdan başka bir şey değildi. Tuhaf bir zevk onu tepeden tırnağa titretti. Herkes sustu. Koca salon sessizliğe ve geceye gömülerek yok oldu. Hess, Göring, Goebbels kayboldular. Şimdi dünyada Karl'dan ve Führer'inden başka kimse yoktu. Führer siyah gamalı haçlı kocaman kırmızı bayrağın önünde konuşuyor. Yalnızca onun için, yalnızca Karl için konuşuyordu. Bir ses, yeryüzünde bir tek ses. Benim için konuşuyor, benim için düşünüyor, benim için karar veriyor. Benim Führer'im. Bu sorun benim Avrupa'da el koyacağım son toprak talebi davasıdır. Ama asla geri dönmeyeceğim ve Tanrı yardım ederse kesinlikle halledeceğim bir dava. Belirsiz bir hareket yaptı ve Karl bağırmasına izin verildiğini anladı. Olanca gücüyle bağırmaya başladı. Herkes birden bağırmaya koyuldu. Karl'ın sesi büyüdü, büyüdü, tavan kirişlerine kadar yükseldi, camları titretti. Sevincinden sarhoş olmuştu. 10.000 ağzı vardı onun. Kendini tarihe geçmiş, büyük, unutulmaz bir varlıkmış gibi hissediyordu. Milli radyoya doğru, Allah belanızı versin, Allah kahretsin diye haykırdı. Görüyor musun, şu haydut sürüsüne bak, hayvanlar hep birazdan böyle uludukları için memnundurlar herhalde. Eğlenceleri de böyle bu hayvanların. Berlin'de koca koca binalar var ama nasıl 20.000 kişi alır, pazar günleri orada toplanırlar, bira içerler, böyle bağıra bağıra şarkı söylerler. Radyo böğürmekte devam ediyordu. Robert, sanki dedi, kötü yerlerine vurulmuş gibi bağırıyorlar. Düğmeyi çevirdiler, sesler kesildi ve birden onlara sanki oda karanlıkta sıyrılıyormuş, çıkıyormuş gibi geldi. Oda orada, çevrelerindeydi. Küçük, sakin şarap ellerinin altında düğmeyi çevirmeleri yetmişti. Ve o bir çılgına, körü körüne bağlı lanetliler sürüsünün cehennemden gelmişe benzeyen gürültü kutusuna girmişti yeniden. Güzel, ölçülü bir gece pencereden içeri giriyordu. Fransızlara özgü bir gece. Bir Fransız gecesi. Şimdi yabancı yoktu aralarında. Fransız Fransızaydılar. 32. ayrımın sonu, sayfa 280.